Evet sayın izleyicilerimiz, yayınımıza internetten devam ediyoruz Erkan hocamla birlikte.
Estağfurullah.
Nasılsın hocam?
Çok iyiyim, çok şükür elhamdülillah.
Nasıl devam edelim?
Valla daha önceki konuların bir devamı olarak biraz belki şeyden bahsedebiliriz. Bu evrimcilerin kendi içinde çok çeliştiği konulardan biri olduğunu düşünüyorum. Şimdi hep bu içinde bulunduğumuz çağ için kullanılan bir terim var işte. Bilgi çağındayız. İşte bilginin önemi.
Evet.
Yani her şeyin başı işte bilgi sahibi olmak. Doğru. Şimdi bunu bütün dünya savunuyor. Bütün dünya anlatıyor. Bütün bilim dünyası bilginin ne kadar önemli bir şey olduğunu anlatıyor. Buna hepimiz katılıyoruz. Ama sonra o aynı insanların, o bilim dünyasının bir kısmı akıl almaz bir şekilde o bilginin en mükemmel depolanmış halinin tesadüfen olduğunu iddia etmeye kalkıyor. Şimdi bu o kadar çelişkili bir durum ki.
Yani DNA'daki.
Tabii yani şimdi gerçekten de mesela hani bir bilgi kendi kendine oluşması mümkün olmayan bir şey. Değil mi? Mesela insanlığın şu anda sahip olduğu bir bilgi birikimi var. Bu nasıl oluşmuş? Aklı olan insan yıllar içinde işte bulduğu, bildiği yeni konuları, aslında Allah'ın ona öğrettiklerini yazmış, kaydetmiş, nesilden nesile birbirine aktarmış. Kitaplarda bunu muhafaza etmiş. İşte artık bugün CD'lerde, bilgisayarlarda bu bilgiyi muhafaza etmiş. Üzerine ekleye ekleye şu anda bir birikim meydana gelmiş. Ve biz artık bundan sonra her yaptığımız şeyde o hazır bilgiyi kullanıp üstüne bir şeyler eklemeye çalışıyoruz. Yani evet. Böylece insanlık, teknoloji, bilim böyle gelişiyor. Şimdi bunun da ne kadar zaman içinde olan, ne kadar bir çaba gerektiren bir şey olduğunu da hepimiz biliyoruz. Şimdi sizi herhangi bir canlıyı aldığınız zaman onun herhangi bir hücresinin içinde DNA'da o canlıya ait bütün bilgiler var. Hem de o canlı var olduğundan beri var. Milyonlarca yıldan beri var.
Evet.
Yani şimdi bu bilgi oraya nasıl girecek? Yani bir kere bu bilgi nasıl oluşacak? Yani şimdi mesela biz şu anda doğan yeni nesil işte çocuklar büyüyünce hani uçak görünce çok fazla şaşırmıyorlar. Niye? Çünkü çok küçüklüğünden beri daha şuuru tam yerinde değilken bile o veya bu vesileyle işte görüyor. Sonra bir gün belki merak ediyor nasıl oluyor diyor işte oğlum kızım uçuyor havada falan derken sonra yavaş yavaş onun sebeplerini de öğrenince makulmuş gibi geliyor. Şimdi halbuki hiç hayatında uçak görmemiş birisi, yetişkin birisi bir anda uçak görse ne kadar şaşırır yani. Havada uçan
demirden,
çelikten bir şey içinde yüzlerce insan var, bagaj var, şu var, bu var. Yani bu çok hakikaten onu şaşırtacak bir şey olur. Tabii. Şimdi orada niye biz artık şaşırmıyoruz? Çünkü onun bilgisine sahibiz. Yani bunun nasıl yapılabildiğini, Allah'ın yarattığı kanunlar içinde o sistemin nasıl işlediğini ve onun nasıl havada durabildiğinin sebeplerini biliyoruz.
Tabii.
Şimdi bu hiç bilinmiyorken bu bilgi nasıl oluşabilir? Yani mutlaka bunu en baştan beri bir bilen olması gerekir.
Tabii.
Yani uçan bir canlı yokken, uçmanın ne demek olduğu bilinmiyorken, bir kanadın nasıl olması gerektiğini kim söyleyebilir?
Tabii.
Zaten bilen söyleyebilir. Ya da bir sürüngenin nasıl sindirim sistemi olması gerektiğini, nasıl yürümesi gerektiğini, suyun altındaki bir canlının suyun içindeki oksijeni nasıl kullanacağı. Bu başlı başına çok büyük bir bilgi.
Tabii.
O bilgiye kim sahip olacak? Yani bu bilgiyi o şeyler, hücreler zamanla 2, 4, 8 çoğalırken kendi kendilerine bu bilgiye sahip olamayacaklarına göre. O bilgiyi de getirip dışarıdan hani işte şimdi gerçi uzaylı bilmem ne iyice işi komik şeye çevirdiler de. Bunlar olamayacağına göre demek ki bütün bunları hep bilen, her zaman bilen Yüce Allah onu bilgiyi o canlılara vermiş.
Tabii.
Ve onların hücrelerinde, DNA'larında da bunu muhafaza etmiş. Şimdi dolayısıyla hakikaten yani zaten hani milyonlarca konudan biri kendileriyle çeliştikleri ve hakikaten komik duruma düştükleri bu da öyle bir konu. Yani bunu insan tutup da kendi işte hani en klasik örneklerden biridir. Mesela hani DNA'yı bulan bilim adamlarına Nobel ödülü veriyorlar.
Bulana tabii.
Bulana yani var zaten. Hem de onlar bulmadan önce milyonlarca yıldan beri var
evet.
Bütün canlılarda. O sadece onun orada var olduğunu keşfetti diye, aa burada varmış dedi diye Nobel ödülü veriyorlar. Ama ondan sonra da o DNA diyorlar ki ya olur. Tesadüfen. İşte zaman içinde falan. Yani bu tabii ki akıl alacak bir mantık değil. Yani korkunç bir çelişki. Burada bence en önemli bizim üzerinde durmamız gereken şeylerden biri de biraz önce programda hocamızın bahsettiği konuyla da bağlamak istiyorum. Bu mesela işte evrimcilerin taktiklerinden biri devreye giriyor burada. O da nedir? İşi zamana yaymak. Yani keskin bir açıklama getiremediği zaman, net bir şey söyleyemediği zaman hemen ne diyorlar? İşte çok uzun yıllar içinde böyle olmuş. Veya şu anda anlayamıyoruz ama zamanla belki bayağı. Bu tamamıyla hani olayı taça atmaya yönelik. Tabii. Akıl, mantık, bilim hiçbir şeye sığmayan bir şey. Çünkü sonuçta bir şey gerçekse bunun çok net delilleri oluyor zaten.
Tabii.
Allah'ın izniyle yaratılışı anlatırken her söylenilen cümleye onlarca delil getirebiliyorsunuz hemen o anda. Şimdi bunun aksini iddia eden birisinin de elle tutulur. Yani bir tane bir şey söylemesi lazım. Bunların hiçbirini söyleyemiyorken, zaman geçtikçe, bilim ilerledikçe de tam aksi sürekli ispatlanıyorken, hani bunu böyle ya bugün olmuyor ama belki bundan 100.000 yıl sonra niye olmasın? Olmaz. Yani çünkü bugüne kadarki bütün gelişmeler belli. Biz canlılığın detayını öğrendikçe olamayacağını daha iyi anlıyoruz. O zaman bunun anlamı nedir? Bilim bundan 2 kat daha ilerlediğinde biz hani 2 kat daha fazla delil sahibi olmuş olacağız belki
tabii
en azından.
Tabii ki.
Teknik anlamda. Yani şu anda zaten hani olayın %100 ispatı ortada. Ama hani bunu delillendirmek için kullanılan şeyler belki 2 katına çıkacak. Bilimin getirdiği şeyler bunlar inşallah.
Mesela kuşun DNA'sında tüy yapısının asimetrik olması gereken bilgi olması gerekir.
Gerekiyor. Tabii.
Değil mi? Kemiklerinin içi boş olması gereken bilgi var.
Tabii.
Bu olmazsa hayvan uçamaz. Ciğer yapısının havada uçmaya müsait bambaşka özellikte bir ciğer, özel ciğer yapısı olması
mutlaka bilgi olarak zorunda.
Bilgi olarak DNA'sında var. Allah onu öyle İnşallah. Yaratmış. Mesela insanda elimi kaldırdım şimdi elden örnek vereyim. Şeyde anne rahminde cenin safhasındaki gelişim sırasında bu parmakların arası normalde dolu.
Evet.
Değil mi? Oradaki hücrelerin kendi kendini öldürmesi gerektiğine dair bilgi
olması
o DNA'nın
lazım.
İçinde verilmiş. Allah onu ilham etmiş. Oraya bilgi olarak ve emir olarak koymuş. Niye bu hücreler intihar ediyor? Yani vücudun başka bir yerinde olmuyordu. Niye? Parmak olması için.
Tabii,
kim
inşallah.
İrade ediyor? Allah onu irade
i̇nşallah.
Ediyor. Mesela göz. Göz kapağımızın önünde ki o saydamlık aslında hücrelerden oluşuyor.
Tabii.
Vücudun hiçbir yerinde, hiçbir şeyde olmayan gördüğümüz deri normalde
bildiğimiz
orada
o da
şeffaf.
Tabii kornea şeffaf. Hem de yani sudan camdan daha iyi ışık geçirgen.
Yani nasıl olabilir orada? Evet. Orada olması gereken yerde gözün görmesi için özel olarak Allah'ın onu yaratıp o DNA'yı onu kodladığı belli. Şeffaf hücre nasıl olsun olması gereken yerde?
Tam olması gereken yerde.
Bu bir tesadüfle açıklanabilecek bir şey mi?
Mümkün değil ya. Bir de mesela şimdi kuşun hani bütün o anlattığın özellikleri zaten DNA'sında olması lazım. Bir de bütün aerodinamik kanunlarını bilmesi lazım. Yani o bilgi de var onun aslında hücresinde. Yani şimdi onun uçabilmesi için bir sürü sistemler var. Yani normal bir uçaktaki gibi hani radara benzeyen bir sistemi var. Dengesini sağlamak için bir sistemi var. Kanatlarının işte hani uçaklardaki gibi o flapleri denilen şeyler var. Yani yavaşlamak için başka türlü bir hareket yapıyor. Yükselmek için başka türlü bir hareket yapıyor. Pike yaparken başka türlü. Yani bütün bunlar sonuçta o hava akımlarını, işte havanın kaldırma kuvvetini. Yani bütün bunları kullanarak yapıyor. Bu zaten başlı başına bir bilgi. Yani bu bir normal fiziğin bir ciddi bir dalı. Bütün bunları zaten o bilgiye sahip olması lazım ki kuş havada uçabilsin.
Tabii.
O bilgiyi de zaten hücresinde doğduğu an zaten var DNA'sında. Onları bilerek doğuyor zaten. Mesela hani sadece kuşlar değil, hani uçan böcekleri düşününce zaten hani Sübhanallah. Mesela sivrisinek çıkıyor pupanın içinden suyun üstüne. Çıktıktan hani onun şeyi bir gün gösteririz de aslında
evet.
Şeyi var görüntüsü. Çıktıktan birkaç saniye sonra şöyle bir toparlanıyor şey yapıyor. Daha merhaba yani dünyaya o an gelmiş. Ondan önce suyun altında bir kabuğun içinde. Ve uçuyor. Antrenman yok hani bir eğitim bir kurs bir şey göreyim ama böyle bir şey yok yani. Normal çıkıyor ve uçuyor. Hem de saniyede işte kanatlarını 500 ila 1000 arasında çırparak cinsine göre uçan böcekler. Hı hı. Bu kadar akıl almaz, yani hani akıl almaz derken hani şaşırtıcı,
evet,
bir sistemle uçuyor. Yani mesela gidip bir telin üstüne ters dönerek konabiliyor. Yani burada o kadar acayip hesaplar var ki hava akımlarından etkilenmiyor. İstediği kadar havada farklı akımlar olsun, o gitmek istediği noktaya gidip milimetrik bir yere konabiliyor.
Tabii.
Ve bütün bu bilgiye sahip olarak dünyaya geliyor. Ve onun bütün bu bilgiler her sivrisineğin hücresindeki DNA'da var. Ve burada muhteşem bir bilgi var. Yani burada işte uçuşa ait bilgi var. Orada sivrisineğin diğer özelliklerini de düşünürsek, işte nasıl kan emecek, o kanı nasıl kullanacak, kanın pıhtılaşmasını nasıl engelleyecek, işte iğnesini batırırken karşı taraftaki canlı onu öldürmesin diye oraya nasıl lokal anestezi yapacak. Yani böyle tıp bilgisi, fizik bilgisi, kimya bilgisi.
Tabii.
Yani kitaplar dolusu bilgi var. O bilgi nereden gelmiş oraya? Hı hı. Kim vermiş yani? O bilginin sahibi kim? Yani o bilginin baştan beri bir sahibi olması lazım. Yani böcek değil o sahibi bilginin.
Tabii.
Yani onu, her şeyi bilen, ona öğretmiş, ilham etmiş.
Tabii.
Hücrelerine de onu kaydetmiş. İnşallah.
Değil mi? Sivrisinek gelip bizden kanı emip gittikten sonra biz farkına varıyoruz, kaşınmaya başlıyoruz. Hayvan oraya bir kere bir şey inişi yapıyor. Yani böyle Harrier uçakları, hani kalkışı inişi vardır ya, yani böyle direkt kalkar. Aynen. Oraya böyle bir güzel bir yumuşak iniş yapıyor. Bir kere onu duymuyorsun.
Evet.
Ondan sonra damarın üstüne gidiyor. Zaten görüşü akan o ısı olarak görüyor.
Tabii.
Damarı, can damarı oraya gidiyor, buluyor. Sonra oraya bir lokal anestezi yapıyor. Yani o bir sıvı koyuyor. O sıvı bir kere dediğin gibi kimyager olması gerekiyor.
Tabii.
Şimdi onun lokal anestezi yapacağını nereden bilecek o ve onu kendinde nasıl oluşturacak?
Oluşturacak. Bir de çok özür dilerim. Hı. Karşı taraftaki canlı başka bir canlı. Yani o kimyasal maddenin, hı, onun üzerinde öyle bir etkisi olduğunu bilmesi lazım.
Tabii.
Yani orayı,
değil mi, kanı tanıması lazım.
Tabii. Kanı tanıyacak. Onun dokusunu tanıyacak. O dokuyu uyuşturacak. Kimyasal, tabii, maddeyi bilecek. Dediğin gibi üretecek. Pardon.
Değil mi?
Tabii.
Yok, güzel. Devam et istersen.
İnşallah. Ondan sonra, hı, mesela şimdi lokal anesteziyi yapıyor.
Evet.
Sonra hani biz iğne dediğimiz şey aslında böyle ikişerli bıçaktan oluşan testere sistemi gibi bir kesme sistemi var.
Evet.
Onunla böyle tık tık tık tık tık deriyi kesiyor. Ki şimdi normalde onun büyüklüğüyle kıyaslandığı zaman insan derisi bile çok kalın bir şey.
Evet. Yani
bir ağaç kabuğu gibi bir şey. Onu kesiyor bir güzel. Sonra iki tane yarım daire şeklindeki kanalı da birleştirip hortum haline getirip onu oradan bir kere kana ulaştırıyor damara. Şimdi orada çok önemli bir problem var aslında sivrisinek açısından. Kan pıhtılaşır.
Evet.
Oksijenle,
evet,
karşılaştığı zaman işte hemen pıhtılaşır. Sivrisinek kanın pıhtılaşmasını engelleyen bir kimyasal maddeyi de oraya enjekte ediyor.
Süper.
Yani önce lokal anestezi, evet, yapıyor. Ondan sonra da kanın pıhtılaşmasını engelliyor. Sonra o kanı çekiyor. Ve bunu da yavrularını, aslında o da şey, sadece dişi sivrisinekler yumurtalarını beslemek için kullanıyorlar. Onun için yani hayati öneme sahip bir şey.
Evet.
O onu alıyor ve gidiyor. Şimdi bir kere öyle bir sistem var ki sivrisinek bunlardan birine sahip olmadığı an neslini devam ettirmesi mümkün değil. Bu anlattığımız bütün yapıların aynı anda zaten o sivrisinekte var olması lazım ki bu işlem gerçekleşsin. Ve bütün bunlara ait bilginin de onda bulunması lazım. Şimdi burada hakikaten çok ciddi bir kimya bilgisi.
Tabii.
Ciddi bir biyoloji bilgisi.
Hı hı.
Mesela insansa karşıdaki canlı, insan anatomisini çok iyi bilmesi, evet, lazım. Onun vücudundaki kanın pıhtılaştığını bilmesi lazım. Bu pıhtılaşmanın oksijenden kaynaklandığını bilip bunu engelleyecek kimyasal maddeyi de keşfetmesi lazım. Ve bütün bu keşiflerin sonunda da lazım olan bütün malzemeleri vücudunda üretecek laboratuvarlar inşa etmesi lazım. Ve bunların hepsini aynı anda yapması lazım. Şimdi zaten hani komik, insan anlatırken bile komik, yani böyle bir şey olmayacağı belli. Buna hani sivrisinek yaptı desen çok komik. E şimdi buna sivrisinek de yaptı demiyor adamlar. Yani evrimi savunmaya çalışanlar bunları tesadüf yaptı diyor.
Evet.
Yani şimdi bu O komikse bu çok çok daha komik. O saçmaysa bu çok daha saçma. O hani akla mantığa aykırıysa bu çok daha akla mantığa aykırı. Çünkü bari hani öbüründe iyi kötü bir böcek var ortada. Hani bir canlı var yani. Hani bu yaptı diyeceğin falan. Bunda o da yok. Tesadüf diye bir kelime var.
Yani bu tesadüf putun yeni adı oldu.
Putun yeni adı doğru. Ha,
tesadüf perest yani tabii, put perest tabii, aynı tabii. Şey. Hiçbir farkı yok yani benim gözümde.
Onu da tesadüf lafı şey olunca onu değiştirmeye kalktılar.
Evet.
Rastlantısal olarak falan. Yani bunları geçecekler yani bunların hepsi aynı anlama geliyor yani tesadüfen veya rastlantı işte veya bilmem ne neyse yani işte yeni yeni kelimeler çıkartıyorlar. O da biraz önce hocamızın anlattığı hani onların işte böyle bu kandırmaca akılları sıra tekniklerinden biri hani alakasız orada kelime oyunlarıyla ha pardon diyeceğiz biz de yani tesadüfen demiyormuşsunuz o zaman. Ya zaten bu eğer şuurlu bir şekilde yaratılmıyorsa zaten söyleyeceğin her şeyin karşılığı tesadüftür yani. Yani kendi kendine ne demek ki tesadüf ya diyorsun işte.
Onunla ilgili bir ayet okumak istiyorum.
İnşallah.
Allah sivrisineği örnek veriyor ayette. Hac suresi 73. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar, size bir örnek verildi. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız, hepsi bunun için bir araya gelseler dahi, gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de. Ne kadar hikmetli anlatışı değil mi? Tüylerimiz diken diken oluyor. Maşallah. İnşallah, maşallah. Devamındaki ayette de onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler.
Evet, inşallah.
Şüphesiz Allah güç sahibidir, azizdir. Değil mi? Bütün dünya toplansa.
Bir sivrisineği, bir sineği meydana getiremez. Hakikaten bir şeyi de alıp gitti mi de ondan da geri alamaz. Yani, yani. İnşallah.
İşte, maşallah.
Maşallah. Elhamdülillah.
Evet. Şimdi biraz sevimli canlılardan.
Evet.
Görelim mi? Şimdi, evet. Bir teknik hata.
Açıldı.
Şimdi açılıyor. Evet.
De bu kedi mi?
Kayıyor. Oradan bir türlü yapamıyor.
Ha o yavru kedi. Abi.
Yavru kedi. Şimdi annesi geliyor. Onu oradan getirecek. Tuttuğu gibi ensesinden pıtı pıtı götürüyor. Bakın nasıl anne şefkati. Bu sefer öbürü.
Çok <oldu. gülüyor>
Müthiş sevimliler. Hepsi bir kere bir deneyecek yani.
Tabii, tabii. İnanılmaz ya zaten kedi yani, yavruları evet. Büyürken denemedikleri hiçbir şey kalmıyor. Onun üstünden zıplıyor, onu atlıyor. Bir ağaca ilk çıkma denemeleri var. Yarı yoldan korkup geri basıyorlar falan.
Şimdi ikinci bir film ekrana getiriyorum. Bir dakika.
Evet.
Bebek ve köpek.
O gerçek köpek.
Japon çocuğun sevimli. Maşallah.
Ben önce oyuncak zannettim köpeği.
Evet. Evet, şimdilik filmlerimiz bu kadar. Hayvanlarda sizin için ibretler vardır diyor Allah.
Bu kadar çok çeşit çeşit yani evet. Her birinde hem ayrı bir güzellik var hem ayrı bir mucize var. En değil küçüğünden evet. En büyüğüne.
İşte sivrisinek Kur'an'da bahsedilen bir hayvan.
Tabii inşallah. Örümcek. Hocamı...
Hocamızın kitabı var, Sivrisinek Mucizesi.
İnşallah. Mesela örümcek tabii. De bahsi geçen hayvanlardan biri. Mesela yani onun da yaptığı ağ ne kadar dehşet yani. O ince. Yani. Şimdi nereden bilecek küçücük böcek? Şimdi bir de mesela her örümceğin farklı bir avlanma stili de var. Hani evet. Genel olarak işte ağ örüyor, şey yapıyor ama mesela bir tanesi işte ip gibi bir şey atıp yakalıyor. Öbürü direkt ağ ile tutuyor. Diğeri işte kapan gibi bir mekanizma oluşturuyor. Yani evet, kendi içinde bir de bir çeşitlilik var. Gerçekten hani biz bunları görelim, Allah'ın kadrini gereği gibi takdir ederim diye inşallah. Yani mesela evet, orada her seferinde Allah'ın sonsuz yaratma gücünü görüp gerçekten hani o kudreti, azameti gereği gibi takdir etmek lazım. Mesela bir tane bir canlı olsaydı bile zaten tek bir tane canlının varlığı yeterdi yani. Hani çok çeşit olmasına değil gerek mi? Yok ki. Tabii ortada mesela bir tane bir canlı hücre bile olsa zaten kendi kendine olamaz yani. Zaten tabii, yaratılmıştır. Ya da hani insan var olsa mesela çok az canlı çeşidi olabilirdi. Mesela çok az hayvan çeşidi olabilirdi. Yani biz o zaman hiçbir zaman aklımıza da gelmezdi. Ya işte milyonlarca hayvan çeşidi olsa ne iyi olurdu falan diye yani. Birkaç çeşit hayvan bilirdik. Tabii. Zaten Allah'ın varlığını, azametini, kudretini anlamak için o da yeterli olurdu. Ama Allah sonsuz yaratma gücüyle o kadar çok çeşit yaratmış ki. Yani değil mi? Saymakla hakikaten yani kategorilere ayırıp saymakla da bitirmemiz mümkün değil. Yani bir tek bir şeyin canlının çeşitliliğini bile yani şey
bak mi? Ben sana göstereyim şimdi mesela. İlk defa görüyorum mesela.
Mesela yani
şu canlının Allah'ın yarattığı
maşallah
örneksiz yaratan, benzersiz yaratan sıfatları var Allah'ın mesela. İnşallah. Muhteşem. Şuna bak mesela.
Bana kapıya şey.
Subhanallah.
Subhanallah.
Bundan da merhamet kutucukları yani.
Ha bu yüzdeki bu ifade nasıl oluşabilir ki yani?
Değil mi abi? Bir yuvarlak bir çizgi var evet, ama oradaki merhametin ruhun şeyini veriyor, halini
bir
veriyor.
Bir de mesela hani bebek olmasından kaynaklanan ekstra bir sevimlilik oluyor. Mesela onun küçüklüğüyle alakalı bir şey değil. Yani mesela bir kedi yavrusunun büyüklüğünde bir sürü yetişkin canlı var. Mesela onların yüzündeki ifade öyle olmuyor. Onlar mesela o kadar sevimli olmuyor.
Evet.
Yani hangi canlının olursa olsun büyüklüğünden küçüklüğünden bağımsız olarak acayip bir sevimlilik var. Mesela gergedan yavrusu hani mesela gergedanın büyüğü öyle hani bakınca çok da insana yani o tip sempatik gözüken bir canlı değil. Ama yavrusu mesela inanılmaz sevimli.
Değil mi?
Tabii yani o bakışları falan yine bebek yani normal şey.
Mesela şu tavşan. Yani mesela işte yani. Muazzam yani Allah'ın yani ne kadar merhametli, değil mi? Latif olduğunu gösteren delilleri. Aslan mı kedi yavrusu?
Ha, arslan yavrusu.
Aslan yavrusu öbür, evet.
Vay be.
Maşallah.
Maşallah.
Cin gibi.
Bu Cem Yılmaz'ın kedisine mi?
Bak ne güzel merhamet, birbirlerine olan sevgi.
Maşallah.
Maşallah. Kedi köpek bir arada artık maşallah.
Subhanallah.
Bak aslan yavrusunu merhametle besliyor, normal onu büyütüyor, öğretiyor her şeyi, değil mi? Normalde evet, vahşi hayvan et yiyor, gidiyor canlı evet, avlıyor. Niye onu yapsın?
Tabii.
Değil mi o, o yavru şefkatini?
Bu şey de Allah'ın çok enteresandı. Şu bu akşamki programda gösterdiğin bir şey vardı ya. Yavru domuz mu?
Aslana saldırıyor. İnanılmaz değil mi? Evet.
İnanılmaz bir şey hakikaten.
Devam ediyor.
Gerçi aslan da biraz hani pek böyle kale almıyormuş gibi de bir havası var bir yandan.
Yani falan, biraz da şok oldu gibi. Yani bana nasıl böyle yapar? Gibi. Ben aslanım bu domuz. Muhabbet kuşları muhabbette. Maşallah. Maşallah. Renklere mesela kanatlarındaki
evet,
o
maşallah,
yani hem dizayn hem renk muhteşem yani. Gagalarının rengi, kafalarının rengi. Kedicikler maşallah. Hop. Maşallah.
Tabii ya yani bütün mesela dünyada çok sevdim. Büyük bir mesela öyle bir endüstri var. Hani işte kıyafet süslemeye yönelik insanları. Mesela dönüp dolaşıp hep aşağı yukarı aynı şeyler yıllardan beri işte biri moda oluyor, biri şey oluyor. Yani şu mesela sırf kuşların üzerindeki o süs, mesela, o renk uyumu evet, hatta birbiriyle normalde teorik olarak tezat gibi olacağını düşündüğümüz renklerin o kadar uyumlu bir şekilde bir araya gelmesi.
Evet, maşallah.
Maşallah.
Maşallah. Çok güzelmiş rengi.
Maşallah.
Oo, tavşana bak. Çocuk ebe altında neredeyse yani gövdesi kadar. Nasıl kadar büyümüş maşallah. Koala. Bu da mesela süper sevimli bir hayvan yani. Keçi yavrusu. Dünyanın en sevimli hayvanlarından biri. Maşallah çok mağrur. Oh! Kedicik tavşancığına sarılmış. Maşallah şunun renklerine bak yani.
Maşallah.
Yani oradaki morun, sarının, grinin.
Bu arı kuşu herhalde
arı
değil
kuşu,
mi?
Değil mi? Evet.
Ya yani mesela hem güzelliği hem de mesela bu arı kuşu normal havada sabit durup çiçeğin içindeki özünü emiyor. Mesela oradan besleniyor. Yani bu inanılmaz bir şey yani. Çok şaşırtıcı bir teknik kullanmış oluyor. Bu o kadar zor bir şey ki uçan yani canlılar veya işte teknolojik olarak üretilen uçan aletler açısından düşünüldüğü zaman en zor konu. Yani hava akımı olacak, bir, belli bir şey olacak. Sabit duracak havada ve bunu yaparken de mesela orada bir şey bir ikmal yapıyor gibi düşünelim. En zor durum.
500 defa kanat çırpıyor. Saniyede.
Buna bir hani ne yani, şey hocamız da söylemişti yani ne bir mekanizma dayanır, ne kas dayanır, ne kemik dayanır. Yani normalde öyle bir harekete. Saniyede 500 yani saniyede en fazla 2-3 rakam sayabiliyoruz. Yani tabii. Değil hareket. Yani 1-2-3 diyene kadar zaten geçiyor saniye. O 500 kere hareket yapıyor. Bu ne demek? Nasıl bir yapıdır ki bu? Bunu olurken mesela kemikleri şeyleri oradan çıkmıyor. Yanmıyor. Veya işte yanmıyor. Evet. Kasları parçalanmıyor. Gayet normal, sakin. Bunu bir de her gün yapıyor yani yaşadığı sürece. Gayet doğal bir şeymiş gibi. Sübhanallah.
Allah'tan olduğu belli. Mesela gagası da öyle. O tabii. Çiçek özüne ulaşabilmesi için Allah ona özel bir gaga yaratmış. Yani.
Tabii inşallah.
Evet, sevimli, sevimli.
Oo, çantaya taarruz.
Koro gibi. Oo, mesela bu muhteşem bir hayvan. Zürafa. Yani hem sevimliliği hem zarifliği hem
evet,
ihtişamıyla. Mesela muhteşem bir hayvan yani.
Şimdi mesela bu evrimciler bir şeyleri sallarken hani bu zürafayı da kullanırlar ya.
Evet.
İşte neymiş o yukarıdaki yaprakları yemek için.
Ha, ceylanların boyunu
uzamış. Şimdi mesela o kadar hani zırva bir şey ki mesela zürafanın çok özel bir kalp yapısı var. Yani kan dolaşım sistemi. Tabii çünkü yani o yüksekliğe kan pompalayabilmesi için beyninin herhangi bir hasar görmeden sürekli kan alabilmesi için bambaşka bir sistem var. Öyle bir hani aldın canlıyı boynuna uzun boyun yaptın o öyle olmuyor yani. Onun bütün vücut sistemi ona göre yaratılmış.
O normal su içmek için eğildiğinde sonra kaldırdığında kendini normalde kalp şeyinden gidebilir. Yani tabii, o tabii. Bizim gibi düşünsen vücudunu tabii. Ama hiçbir şey olmuyor. İnşallah. Özel yaratılmış o. Evet Erkan Hocam.
Evet.
Bu güzel hayvanlar bitti. Maşallah. Programımızın da vakti
sonuna
bitti.
Geldik. Evet inşallah. Herkese hayırlı geceler.
Evet yarınki programımızı i̇nşallah. Anons edeyim. Yarın inşallah yine saat akşam 10'da harunyahya.tv internet sitesinde 106.4 Mavi Karadeniz FM'de ve Uydu'dan da Kocaeli TV'de inşallah ve de Kanal Avrupa. Da beraber olacağız inşallah Allah'ın izniyle. Hayırlı geceler.